Ayrım 19, Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili, Marshall B. Rosenberg. Sayfa 191. 12. Bölüm. Kendinizi özgürleştirmek ve başkalarını desteklemek. Kendimizi eski kalıplardan kurtarmak. Hepimiz insan olarak bizi sınırlandıran şeyleri, iyi niyetli ana babalardan, öğretmenlerden, din adamlarından ya da başkalarından öğrenmişizdir. Nesiller, hatta asırlar boyunca aktarılan bu yıkıcı kültürel öğretilerin çoğu yaşamımızın içine o kadar işlemiştir ki artık bunların bilincinde bile değilizdir. Annesinin lezzetli ama ağır yemeklerini yiyerek büyüyen komedyen Buddy Hackett, programlarının birinde askere gidene kadar midesi ekşimeden sofradan kalkmanın mümkün olabileceğini hiç düşünemediğini anlatmıştı. Aynı şekilde hasara neden olan kültürel koşullanmanın verdiği acı, yaşamımızın o kadar önemli bir parçasıdır ki onun varlığını fark edemez haldeyiz. Bu zarar verici öğretinin farkına varmak, onu değerli ve yaşama hizmet eden düşünce ve davranışlara dönüştürmek büyük bir enerji gerektirmektedir. Bu dönüşüm, ihtiyaçlara ilişkin bir farkındalık ve kendimizle bağlantı kurma becerisini gerektirir ve her ikisi de bizim kültürümüzün insanları için zordur. İhtiyaçlarımızı fark etme konusunda hiç eğitim almamış olmamızın yanında, üstelik çoğu kez ihtiyaçlarımızı fark etmemizi engelleyen bir kültürel eğitime tabi tutuluruz. Daha önce de söz edildiği gibi, baskıcı toplumların krallarına ve seçkinlerine hizmet etmiş bir dil bize miras kalmıştır. Kendi ihtiyaçlarını fark etmeleri önlenen halk kitlelerine, bunun yerine otoriteye karşı uysal olmak ve boyun eğmek öğretilmiştir. Kültürümüzün verdiği mesaj, ihtiyaçların olumsuz ve yıkıcı olduğudur. Bir kişiye muhtaç dendiğinde yetersizlik ve gelişmemişlik ima edilmektedir. İnsanlar ihtiyaçlarını ifade ettiklerinde sıklıkla bencil olarak yaftalanırlar ve şahıs zamiri olarak ben'in kullanılması bazen bencillik veya muhtaçlıkla bir tutulur. Kendimizi kültürel koşullandırmalardan kurtarabiliriz. Şiddetsiz iletişim, gözlemi ve değerlendirmeyi birbirinden ayırt etmemizi, duygularımızı şekillendiren düşünce ve ihtiyaçlarımızı fark etmemizi ve isteklerimizi açıkça ve eylem içeren bir şekilde ifade etmemizi teşvik ederek, her an bizi etkisi altına alan kültürel koşullanmaya ilişkin farkındalığımızı artırır. Ve bu koşullanmayı fark etmek de bizim üzerimizdeki hakimiyetini kırmakta önemli bir adımdır. İç çatışmaları çözmek. Sıklıkla depresyonla sonuçlanan içsel çatışmaları çözmek için şiddetsiz iletişimi uygulayabiliriz. Revolution in Psychiatry, yani Psikiyatrik Devrim başlıklı kitabında Ernest Becker, depresyonu bilişsel olarak engellenmiş seçeneklere dayandırır. Bunun anlamı, içimizde yargılayıcı bir diyalog varsa ihtiyaçlarımızdan uzaklaşır, onlara yabancılaşırız ve dolayısıyla da bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde harekete geçemeyiz. Depresyon, kendi ihtiyaçlarımıza yabancılaştığımızın bir göstergesidir. Şiddetsiz iletişim öğrenmekte olan bir kadın derin depresyondaydı. Kendini en depresif hissettiği zamanlarda içindeki sesleri tanımlaması ve bu sesleri sanki birbiriyle konuşan iki kişinin diyaloğuymuş gibi yazması istendi. Diyaloğun ilk iki satırı şöyleydi. Ses 1. İş kadını. Daha çok şey yapmaya mecburum. Eğitimimi ve yeteneklerimi boşa harcıyorum. Ses 2. Sorumlu anne. Gerçekçi değilsin. Sen iki çocuk annesisin ve daha bu sorumlulukla başa çıkamazken başka şeylerle nasıl başa çıkacaksın? Bu iç mesajların nasıl mecburum, eğitimimi ve yeteneğimi boşa harcıyorum ve başa çıkamam gibi yargılayıcı sözcükler içerdiğine dikkatinizi çekerim. Buna benzer diyaloglar kadının zihninde aylardır sürüyordu. Kendisinden İş kadınının mesajını aşağıdaki gibi ifade edebilmek için bir şiddetsiz iletişim hapı aldığını hayal etmesi istendi. A olduğunda B hissediyorum çünkü C'ye ihtiyacım var. Bu nedenle D'yi istiyorum. Daha çok şey yapmaya mecburum. Eğitimimi ve yeteneklerimi boşa harcıyorum cümlelerini şu ifadeye dönüştürdü. Mesleğimi yapmayarak evde çocuklarla bu kadar çok zaman geçirdiğimde kendimi depresif ve hüsrana uğramış hissediyorum. Çünkü daha önce mesleğimde tattığım başarıya ve doyuma tekrar ulaşmaya ihtiyacım var. Bu nedenle şimdi kendi mesleğimde yarı zamanlı bir iş bulmak istiyorum. Bu sefer sıra sorumlu anne sesinin aynı süreçten geçmesindeydi. Gerçekçi değilsin, Sen iki çocuk annesisin ve daha bu sorumlulukla başa çıkamazken başka şeylerle nasıl başa çıkacaksın? Satırları şu cümleye dönüştü. İşe gittiğimi gözümde canlandırdığımda korkuya kapılıyorum. Çünkü ben yokken onlara iyi bakılacağından emin olmaya ihtiyacım var. Bu nedenle işteyken çocuklarıma nitelikli bakım sağlamak ve yorgun olmadığımda çocuklarıma yeterli zaman ayırabilmek için plan yapmak istiyorum. Kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı duyabilmek ve onlarla empati kurabilmek bizi depresyondan kurtarır. Bu kadın, zihninden geçen mesajları şiddetsiz iletişim diline dönüştürür dönüştürmez büyük bir rahatlama hissetti. Kendi kendine sürekli tekrarladığı bu yabancılaştırıcı mesajların ötesine geçerek kendisiyle empatiyle kurmayı başardı. Hala eşinin desteğini alma ve çocukları için nitelikli bakım sağlama gibi pratik zorluklarla karşı karşıya olsa da artık ihtiyaçlarını fark etmesini engelleyen yargılayıcı iç diyaloglardan kurtulmuştu. İç dünyamızda kendimize özen göstermek. Eleştirel, suçlayıcı ve öfkeli düşünceler içinde olduğumuzda kendimiz için sağlıklı bir içsel dünya oluşturmamız zordur. Şiddetsiz iletişim, kendimizin veya başkalarının hatalarını düşünmek yerine gerçekten ne istediğimize odaklanarak daha huzurlu bir ruh hali yaratmamızda bize yardımcı olur. Ters gidenlerdense olmasını istediğimize odaklanalım. 3 günlük bir eğitimde katılımcılardan biri yaşadığı büyük bir gelişmeyi anlatmıştı. Eğitime katılma amaçlarından biri kendine daha özenle bakmaktı. Ama ikinci gün sabaha karşı son zamanlarda yaşadığı en kötü baş ağrısıyla uyandı. Normalde ilk yaptığım şey neyi yanlış yaptığımı analiz etmek olurdu. Yanlış bir şey mi yedim? Kendimi strese mi soktum? Bunu mu yaptım? Şunu mu yapmadım? Ama şiddetsiz iletişimi kendime daha iyi bakmak amacıyla çalıştığım için bu sorular yerine şunu sordum. Bu baş ağrısıyla şu anda kendim için ne yapmaya ihtiyacım var? Oturdum. Yavaş yavaş boyun çevirme hareketleri yaptım. Sonra kalkıp yürüdüm ve kendimi hırpalamak yerine o anda kendime özen göstermek için başka şeyler yaptım. Baş ağrım o derece hafiflemişti ki eğitimi bütün gün takip edebildim. Bu benim açımdan büyük, çok büyük bir gelişmeydi. Baş ağrımla empati kurduğumda bir gün önce kendime yeterli ilgiyi göstermemiş olduğumu anladım ve bu baş ağrısı bir bakıma kendime şunu söylemem içindi. Daha çok özene ihtiyacım var. Sonunda ihtiyacım olan ilgiyi kendime gösterdim ve eğitime sonuna kadar katılabildim. Yaşamım boyunca hep baş ağrısı çektim ve bu benim için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Bir başka çalışmada katılımcılardan biri, trafikte araba kullanırken şiddetsiz iletişimin öfkeyi tetikleyen mesajlardan bizi kurtarmak için nasıl kullanılabileceğini sordu. Bu benim aşina olduğum bir konuydu. Yıllar boyunca işim ülkeyi bir uçtan öbür uca arabayla gezmemi gerektirmişti ve kafamın içindeki şiddet dolu mesajlardan bitkin düşmüştüm. Benim standartlarımda araba kullanmayan herkes baş düşmanımdı, caniydi. Kafamın içine düşünceler doluşuyordu. Nesi var bu adamın ya? Nereye gittiğini bile bakmıyor. Böyle düşündüğümde istediğim tek şey diğer sürücüyü cezalandırmaktı ve bunu yapamadığım için de öfke bedenimde birikiyor ve bana zarar veriyordu. Kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı dinleyerek gerginlik ve stresimizi atabiliriz. Zamanla yargılarımı altında yatan duygulara ve ihtiyaçlara odaklanarak ifade etmeyi, kendimle empati kurmayı öğrendim. Aman, insanlar böyle araba kullandıklarında dehşete kapılıyorum. Yaptıklarının ne kadar tehlikeli olduğunu görmelerini çok isterdim. Oh, başkalarını suçlamak yerine sadece neler hissettiğimi ve neye ihtiyaç duyduğumu fark ederek kendim için nasıl daha az stresli bir durum yaratabildiğime şaşırmıştım. Sonraları diğer sürücülere yönelik empati uygulamaya karar verdiğimde memnuniyet verici bir ilk deneyimle ödüllendirildim. Hız sınırının çok altında seyreden ve her kavşakta yavaşlayan bir arabanın arkasından gitmeye mecbur kalmıştım. Burnumdan soluyarak ve homurdanarak "Bu şekilde araba sürülmez ki." derken kendimde yarattığım stresin farkına vardım ve hemen düşüncelerimi diğer sürücünün neler hissediyor ve ihtiyaç duyuyor olabileceğine yönelttim. Yolunu kaybetmiş olduğunu, kafasının karıştığını ve peşinden giden bizlerden biraz sabır göstermemizi istediğini sezinledim. Yol sollayabileceğim kadar genişlediğinde sürücünün yüzünde dehşet ifadesi olan 80'li yaşlarda bir kadın olduğunu gördüm. Empati kurma girişimim sayesinde korna çalmamı ve araba kullanma biçimini beni rahatsız eden kişilere hoşnutsuzluğumu gösterme yöntemlerini kullanmadığıma sevindim. Teşhisin yerine şiddetsiz iletişimi koymak. Uzun yıllar önce psikiyatra olmaya hak kazanmak için gerekli olan eğitime ve diplomalara hayatımın 9 yılını harcadıktan sonra, İsrailli filozof Martin Buber ve Amerikalı psikolog Carl Rogers arasındaki bir diyaloğa tanık oldum. Bu diyalogda Buber, herhangi bir kimsenin psikoterapistin rolünü üstlenerek psikoterapi yapıp yapmayacağını sorguluyordu. O zamanlar Buber, ABD'yi ziyaret etmekteydi ve Carl Rogers'la birlikte bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde ruh sağlığı uzmanlarının dinleyici olduğu bir tartışmaya davet edilmişti. Bu diyalogda Buber, insan gelişiminin onun deyişiyle ben-sen ilişkisi içerisinde kendini açıkça ve içtenlikle ifade eden iki bireyin karşılaşmasıyla gerçekleştiğini savunuyordu. Bu tür gerçek içtenliğin insanların psikoterapist ve danışan rollerinde karşılaştıklarında var olacağına inanmıyordu. Rogers da gerçek içtenliğin gelişmenin ön şartı olduğunu kabul ediyordu. Bununla beraber bilinçli bir psikoterapistin kendi rolünü aşarak danışanlarıyla gerçek bir içtenlikle iletişim kurabileceğini öne sürüyordu. Buber kuşkuluydu. Psikoterapistler bu konuya kendilerini adamış olsalar ve davranışlarıyla gerçek içtenlikle bağlantı kursalar bile, danışanlar kendilerini birer danışan ve psikoterapistler de birer psikoterapist olarak görmeye devam ettikleri müddetçe gerçek bir içtenlikle iletişim kurma olasılıkları zayıftı. Gözlemlerine göre birisiyle muayenehanesinde görüşmek üzere randevu almak ve iyileştirmek için ücret ödemek, iki insan arasında içten ve gerçek bir ilişkinin oluşma ihtimalini azaltmaktaydı. Bu diyalog, bize psikoanalitik psikoterapinin kutsal bir kuralı olarak öğretilen klinik tarafsızlığa ilişkin epeydir hissettiğim kararsızlığımı aydınlığa kavuşturdu. Terapistin kendi duygu ve ihtiyaçlarını psikoterapi sürecine dahil etmesi genelde kendi açısından patolojik bir durumun işareti olarak yorumlanırdı. Usta psikoterapistlerin terapi sürecinin dışında kalmaları ve danışanın daha sonra terapistin yardımıyla derinlemesine işlenecek olan aktarmalarının üzerine yansıtıldığı bir ayna olmaları gerekiyordu. Psikoterapistin iç sürecini terapinin dışında tutması teorisinin, psikoterapistin kendi iç çatışmalarını danışana yansıtmaması için geliştirildiğini anlıyordum. Bununla beraber danışanla aramda ön koşul olarak duygusal mesafeyi korumaktan rahatsızlık duyuyor ve dahası kendimi sürece dahil etmenin avantajları olduğuna inanıyordum. Böylece klinik dilin yerine şiddetsiz iletişim dilini kullanmayı denemeye başladım. Danışanlarımın söylediklerini, öğrendiğim kişilik varsayımları doğrultusunda yorum yapmak yerine söylediklerini duymak için ana getirdim ve empatiyle dinlemeyi tercih ettim. Onlara tanı koymak yerine içimde olup bitenleri açıkça ortaya koydum. İlk başlarda bu benim için korkutucu oldu. Meslektaşlarımın danışanlarımla diyaloğa girerkenki gerçek içtenliğime nasıl tepki gösterecekleri beni endişelendirdi. Ama sonuçlar hem benim açımdan hem de danışanlarım açısından o kadar memnuniyet verici oldu ki kısa sürede tüm tereddütlerim kayboldu. Aradan geçen 47 yıl içinde terapistin kendi danışan-terapist ilişkisine dahil etmesi aykırı bir şey olmaktan çıktı. Ama 1963'te ilk uygulamaya başladığım zaman bu yeni yöntemi göstermem için bana meydan okuyan psikoterapist gruplarından sıklıkla konferans daveti alırdım. Hastalarımın durumunu yorumlamak yerine onlarla empati kurdum. Onlar hakkında teşhisler koymak yerine kendimi ortaya koydum. Bir keresinde akıl sağlığı hastanesinde akıl sağlığı alanında çalışan büyük bir uzman grubu karşısında sıkıntıdaki insanlara danışmanlık hizmeti sunarken şiddetsiz iletişimin nasıl yardımcı olabileceğini göstermemi istediler. Bir saatlik sunumumun ardından bir danışanla görüşmemi, onun tedavisi için bir değerlendirme ve tavsiye sunmamı rica ettiler. 29 yaşındaki 3 çocuk annesiyle yarım saat kadar görüştüm. O odadan çıktıktan sonra onun bakımından sorumlu ekip üyeleri sorular sordular. Psikiyatri doktoru Dr. Rosenberg diye söze başladı. Lütfen ayırıcı bir tanı koyun. Sizin düşüncenize göre bu hanım açıkça şizofrenik bir tepki mi sergiliyor yoksa bu uyuşturucuya bağlı bir psikoz vakası mı? Bu tür sorulardan duyduğum rahatsızlığı dile getirdim. Eğitimim sırasında akıl hastanesinde çalıştığım dönemde bile insanları nasıl tanılayıcı sınıflandırmaya tabi tutacağım konusunda hiçbir zaman emin olamadım. O günden bugüne psikiyatri uzmanları ile psikologlar arasında bu terimlere ilişkin görüş ayrılıkları olduğunu gösteren araştırmalar okudum. Raporlar akıl hastanelerinde hastalara konulan tanıların hastaların kendi özelliklerinden çok psikiyatrlarının mezun oldukları okula bağlı olduğunu gösteriyordu. Bu terimler tutarlı bir şekilde kullanılsa bile bu terimleri kullanmakta isteksiz olacağımı, çünkü bunun hastaya ne gibi bir faydası olduğunu göremediğimi söyleyerek sözlerime devam ettim. Fiziksel tıpta hastalığı yaratan sürecin saptanması tedavisine yol gösterir. Ancak bu tür bir ilişkiyi akıl hastalığı alanında göremedim. Deneyimlerime göre hastanelerde yapılan vaka tartışmalarında uzmanlar zamanlarının çoğunu tanı üzerinde tartışarak harcarlardı. Ayrılan zamanın sonuna yaklaşıldığında da telaşla vakadan sorumlu psikiyatr diğerlerinden tedavi planı hazırlamak için yardım isteyebilirdi. Genelde bu istek duymazdan gelinir, tanı üzerindeki tartışmalar sürdürülürdü. Psikiyatrlara hastanın nesi olduğu üzerine düşünmek yerine şiddetsiz iletişimin beni şu soruları sormaya teşvik ettiğini açıkladım. Bu insan ne hissediyor, neye ihtiyacı var? Bu kişiye karşı ne hissediyorum ve duygularımın ardındaki ihtiyaçlarım neler? Daha mutlu bir hayat sürmesini sağlayacağı inancıyla bu kişiden ne tür bir karar almasını veya hangi doğrultuda hareket etmesini isteyebilirim. Çünkü bu sorulara vereceğimiz cevaplar kendimizle ve değerlerimizle ilgili birçok şeyi açığa çıkartacağından, danışanlara sadece tanı koyduğumuz durumdan farklı olarak kendimizi çok daha hassas hissetmemize neden olabilirdi. Bir seferinde de kronik şizofren tanısı konmuş kişilere şiddetsiz iletişimin nasıl öğretilebileceğini göstermek için davet edilmiştim. İzleyiciler arasında aşağı yukarı 80 psikolog, psikiyatr, sosyal hizmet uzmanı ve hemşire vardı. Sahneye kronik şizofren tanısı konmuş 15 hasta çıktı. Kendimi tanıtırken ve şiddetsiz iletişimin amacını açıklarken hastalardan biri söylediklerimle hiç alakası olmayan bir tepki gösterdi. Kendisine kronik şizofren tanısı konduğunu bildiğimden tipik klinik düşünce tarzına kapıldım ve onu anlamamamın nedeninin kafa karışıklığı olduğunu varsaydım. Söylediklerimi takip etmekte zorlanıyor gibisiniz, dedim. O anda bir başka hasta lafa karışarak ben onun ne dediğini anlıyorum, dedi. Ve bu sözlerin benim sunuş konuşmamla ilişkisini açıklamaya başladı. Adamın kafasının karışık olmadığını, düşüncelerimiz arasındaki bağlantıyı kavrayamayan ben olduğum halde, iletişimdeki kopukluğun sorumluluğunu nasıl kolaylıkla onun üzerine yüklediğimi gördüğümde dehşete düştüm. Kendi duygularıma sahip çıkabilmiş olmayı isterdim. Mesela şöyle diyebilirdim. Kafam karıştı. Söylediklerimle sizin tepkiniz arasındaki bağlantının ne olduğunu görmek isterim. Ama göremiyorum. Sözlerinizin benim söylediklerimle nasıl bağlantılı olduğunu açıklamak ister misiniz? Kısa bir süre klinik düşünceye kendimi kaptırmam dışında hastalarla yapılan oturum başarılıydı. Hastaların verdikleri tepkilerden etkilenen ekip çalışanları bu hasta grubunun normalin dışında işbirliğine açık bir grup olduğunu düşünüp düşünmediğimi merak ettiler. Cevabım, insanlara teşhis koymaktan kaçındığımda ve bunun yerine hem onların hem kendimin iç dünyalarımızda yaşadıklarımızla bağlantıda olduğumda insanlar genel olarak olumlu tepki veriyorlar, oldu. Bunun üzerine ekipten biri buna benzer bir oturumun katılımcılar olarak bazı psikologlar ve psikiyatrlarla da bir öğrenme deneyimi şeklinde uygulanmasını rica etti. Bu noktada sahnede olan hastalar, salondaki dinleyiciler arasındaki gönüllülerle yerlerini değiş tokuş ettiler. Ekiple çalışırken bir psikiyatra entelektüel anlamıyla şiddetsiz iletişimdeki empati olgusu arasındaki farkı açıklamakta zorluk çektim. Gruptan biri duygularını ifade ettiğinde duygularla empati kuracağına, duyguların ardındaki psikolojik dinamiklerden ne anladığını açıklıyordu. Aynı şey üçüncü kez olduğunda dinleyiciler arasından bir hasta atıldı. Yine aynı şeyi yaptığını görmüyor musun? Onun duygularıyla empati kuracağına onun söylediklerini yorumluyorsun, dedi. Şiddetsiz iletişimin becerilerini ve bilincini benimseyerek duygusal uzaklaşma, tanı ve hiyerarşi ile nitelendirilen profesyonel ilişkilere başvurmak yerine samimi, içten, açık ve karşılıklılık temelinde bir ilişkiye dayanarak destek verebiliriz. Özet, şiddetsiz iletişim, olumsuz iç mesajları duygu ve ihtiyaçlara tercüme etmemize yardımcı olarak içsel iletişimimizi artırır. Duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı ayırt edebilme ve empati kurma becerimizi bizi depresyondan kurtarır. Böylece atacağımız her adımda seçeneklerimiz olduğunu fark ederiz. Şiddetsiz iletişim, başkalarının veya kendimizin hatalarına odaklanmak yerine, gerçek isteklerimize nasıl odaklanacağımızı göstererek daha huzurlu bir ruh hali yaratabilmemiz için gereken araçları ve anlayışı bize sunar. Danışmanlık ve psikoterapi alanlarındaki profesyoneller de şiddetsiz iletişim sürecini kullanarak danışanları ile karşılıklı paylaşıma dayalı gerçek ve içten ilişkiler oluşturabilirler. Uygulamada şiddetsiz iletişim. Dargınlık ve kendini yargılama ile başa çıkmak. Bir şiddetsiz iletişim öğrencisi aşağıdaki hikayesini bizimle paylaştı. Şiddetsiz iletişimle ilgili ilk yatılı eğitimimden yeni dönmüştüm. Son 2 senedir görmediğim arkadaşım Iris evde beni bekliyordu. 25 yıldır okul kütüphaneciliği yapmakta olan Iris ile 2 haftalık yoğun bir iç çalışması ve vahşi yaşam yolculuğundan sonra kendi başıma yaptığım 3 günlük oruç sırasında tanışmıştım. Iris, benim coşkulu şekilde şiddetsiz iletişimden bahsedişimi dinledikten sonra 6 yıl önce Colorado'daki yaban hayat rehberlerinden birinin ona söylediklerinden dolayı hala nasıl acı çektiğini paylaştı. O kadınla ilgili hafızam hala tazeydi. İplerin avuçlarında açtığı derin izlere rağmen dağdan aşağıya iplerle bağlanmış bedenini sabit tutarak asılı duran, dışkılarından hayvanları tanıyabilen, karanlık basınca kurtlar gibi uluyan, sevinince dans eden, kendi doğrularını açıkça söyleyen ve ayrılırken ona el sağladığımızda pantolonunu indirip bize poposunu gösteren biriydi bu yabani kadın Liv. Kişisel geri bildirim oturumlarından birinde Liv'in söylediklerinden Iris'in duydukları şunlardı. Iris, senin gibilerine dayanamıyorum. Her zaman, her yerde hep çok tatlı ve hoş davranıyorsun. Sürekli küçük uysal kütüphanecisin. Neden bunları bırakıp yaşamına devam etmiyorsun? 6 yıldır Iris kafasının içinde Liv'in sesini dinlemişti ve yine 6 yıl boyunca kafasının içinde Liv'e cevaplar vermişti. İkimiz de şiddetsiz iletişim bilincinin bu durumu nasıl etkileyebileceğini keşfetmeye hevesliydik. Ben Liv'in rolünü oynadım ve onun sözlerini Iris'e tekrar ettim. Iris, şiddetsiz iletişimi unutup sadece eleştiri ve yermelerini duyarak, "Senin bana bunu söylemeye hiç hakkın yok. Sen benim kim olduğumu veya nasıl bir kütüphaneci olduğumu bilmiyorsun. Mesleğimi ciddiye alırım ve bilgin olsun diye söylüyorum. Ben kendimi herhangi bir öğretmen kadar eğitimci olarak görüyorum." Ben, şiddetsiz iletişim bilinciyle empati kurup dinleyerek sanki Liv'mişim gibi. "Bana öyle geliyor ki öfkelisin. Çünkü eleştirmeden önce senin gerçekten kim olduğunu bilmemi ve tanımamı istiyorsun. Öyle mi?" Iris, "Evet, doğru. Benim sadece bu yürüyüş gezisine yazılmamın neye mal olduğu hakkında en ufak bir fikrin yok. Bak, işte buradayım. Bitirdim, değil mi? 14 gün boyunca tüm zorluklara göğüs gerdim ve hepsinin üstesinden gelebildim." Liv olarak ben. "Kendini incinmiş hissediyorsun ve bütün cesaretinin ve sıkı çalışmanın birazcık olsun görülmesini ve takdir edilmesini mi istiyorsun?" Bu konuşma biraz daha böyle devam etti ve Iris'te bir değişim oldu. Kişi kendini duyulmuş hissettiğinde oluşan bu tür değişimler bedende de gözlemlenebilir. Örneğin kişi gevşeyerek derin bir nefes alabilir. Bu o kişinin yeterince empati aldığını ve dikkatini o ana kadar ifade ettiği acısından daha farklı bir şeye yöneltebileceğini gösterir. Bazen diğer kişinin duygu ve ihtiyaçlarını duymaya hazır olabilirler veya bazen de o kişinin başka bir yarasıyla ilgilenmek ve bir empati turu daha yapmak gerekebilir. Bu olayda Iris'in Liv'i duyabilecek duruma gelmesi için bir başka konuyla daha ilgilenmek gerektiğini görebiliyordum. Iris, Liv'e hemen oracıkta onurlu ve yerinde bir cevap veremediği için 6 yıl boyunca kendini yemişti. Ondaki derin ancak belli belirsiz değişimden hemen sonra devam etti. Iris, "Lanet olsun. Bütün bunları ona 6 yıl önce söylemiş olmalıydım." Ben, kendim olarak empatiyle dinleyen bir arkadaş olarak, "Kızgınsın. Çünkü zamanında kendini çok daha iyi ifade edebilmeyi mi isterdin?" Iris, "Kendimi o kadar aptal hissediyorum ki. Ben küçük uysal bir kütüphaneci olmadığımı bildiğim halde bunu neden ona da söylemedim ki?" Ben, "Bunun için kendinle daha fazla bağlantıda olabilmeyi mi isterdin?" Iris, "Evet, ben aynı zamanda kendime de kızıyorum. Keşke onun beni itip kalkmasına izin vermemiş olsaydım." Ben, O zaman yapabildiğinden daha çok mu kendini ortaya koymak isterdin? Iris, tamamen öyle. Kim olduğumu savunmaya hakkım olduğunu hatırlamaya ihtiyacım var. Iris, birkaç saniyeliğine sessizleşti, şiddetsiz iletişimi uygulamaya ve Liv'in ona söylediklerini farklı bir şekilde duymaya hazır olduğunu ifade etti. Liv olarak ben. Iris, senin gibilerine tahammül edemiyorum. Her zaman iyi ve tatlı, daima küçük uysal bir kütüphaneci. Neden bundan vazgeçip yaşamına devam etmiyorsun? Iris, Liv'in duygularına, ihtiyaçlarına ve isteklerine kulak vererek. Ah Liv, bana öyle geliyor ki sen gerçekten kızmışsın. Kızmışsın. Çünkü ben, burada Iris sık rastlanan bir hata yaptığını birdenbire fark eder. Ben sözcüğünü kullanmakla Liv'in duygularının nedenini arzularına bağlamak yerine kendisine bağlar. Yani kızmışsın çünkü ben böyleyim değil, kızmışsın çünkü sen benden farklı bir şey istiyordun demeliydi. Iris tekrar dener. Tamam Liv, görülüyor ki sen gerçekten kızmışsın. Çünkü sen şey istiyorsun, sen şey istiyorsun, canlandırma yaparken, Liv'le içtenlikle özdeşleşmeye gayret ederken, Liv olarak neyi arzu ettiğimi aniden oluşan bir farkındalıkla hissettim. Ben, bağlantı, benim istediğim şey bu. Ben bağlantıda olmayı istiyorum. Seninle, Iris. Ve ben, buna engel olan bütün o tatlılık ve kibarlığı, seninle gerçekten temas kurabilmek için, sana gerçekten dokunabilmek için delip geçmek istiyorum. Bu çıkıştan sonra her ikimiz de biraz afallamış halde yerimize oturduk. Ve sonra Iris, eğer ben onun bunu istediğini bilseydim, eğer o peşinde olduğu şeyin benimle gerçek bir bağlantı kurmak olduğunu söyleseydi, aman tanrım, yani bu neredeyse sevgi dolu bir duygu gibi. Bu içgörüyü doğrulatmak için Liv'i bulamadıysa da, şiddetsiz iletişimin bu uygulama oturumundan sonra Iris sürekli kafasını meşgul eden bu çatışma ile ilgili içsel bir çözüme ulaşmayı başardı. Ve etrafındakilerin önceden eleştiri olarak yorumlayabileceği sözlerini şimdi yeni bir farkındalıkla duyabilmeyi başladı. Şükretmeyi daha da iyi tanıdıkça gücenme, çöküntü ve umutsuzluğun gittikçe daha az kurbanı olursun. Şükretmek, egonun sahip olma ve kontrol etme arzusunun sert kabuğunu yavaş yavaş eritecek bir iksir olacaktır. Şükretmenin özü gerçek tinsel simyadır. Bu bizi cömert bir varlığa dönüştürür. Yüreğimizi açar ve ruhumuzu enginleştirir. Sam Keen. 19. ayrımın sonu. Sayfa 205.